Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Rabbimiz Teala'nın ismiyle başlıyor. Ona hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize, âline ve ashabına binlerce salat, güllerce selam gönderiyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olması niyazıyla yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programımıza başlıyoruz. Bugün sizlere Tevbe suresinin 100 ila 103. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan Fi Tefsiril Kur'an adlı eserinden İsmail Hakkı Hazretleri'nin bu ayetlere yapmış olduğu tefsirden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bugün de sizlere bu ayeti kerimelerin tilavetini takdim edecek, ardından inşallah eserimize geçeceğiz. Şimdi sözlerin en güzeli Yüce Rabbimizin sözleri Tevbe Suresi 100 ila 103. ayetler.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة صدقةً تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله العظيم.
Kıymetli dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemizden ahsen-i kabul ile makbul eylesin. Hasıl olan sevabı başta sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz olmak üzere bil cümle peygamberan-ı izamın ruhlarına, ehl-i beytin, ezvacı tahiratın, ashab-ı güzin efendilerimizin, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere bütün şühedai İslam'ın ruhlarına, müfessirlerin, muhaddislerin, fukahai İslam'ın, kibar-ı evliyanın ve sadat-ı kiram hazeratının ruhlarına, sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ervahına ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına Rabbimizden kabul buyurmasını, vasıl eylemesini niyaz ediyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Muhacirlerden ve ensardan İslam'a girmekte ilk öne geçenler ile onlara güzellikle tabi olanlar var ya, Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Allah onlara altlarından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. İşte büyük kurtuluş budur. Bu ayet-i kerimenin tefsirine müellifimiz İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri şu ifadelerle başlıyor. Muhacirlerden ve ensardan İslam'a girmekte ilk öne geçenler ifadesiyle, muhacirlerden ilk öne geçenlerden maksadın sahabenin en eskileri olduğunu ifade ediyor. Onlar ilk iman eden, iki kıbleye yani Mescid-i Aksa'ya ve Kabe'ye doğru namaz kılan ve Bedir Savaşı'na katılan sahabilerdir. İlk Müslüman olan kişi Hazreti Hatice radıyallahu anhadır. Alimlerin ekseriyeti bu görüştedir diyor müellifimiz. Ensar'ın ilk öne geçenleri ise 1. Akabe beyatinde hazır bulunan 7 kişi, 2. Akabe beyatinde hazır bulunan 70 kişi ve bir de Ebu Zürare ve Mus'ab bin Umeyr'in Medine'ye muallim olarak geldiğinde ona iman eden Medineli Müslümanlardır. Cenab-ı Hak imanda ilk öne geçenleri övmüştür. Çünkü öne geçen peşinden gelenin imamı rehberidir. Üstünlük önde olana aittir. Ayet-i kerime muhacirlerden ve ensardan ilk öne geçenler ile onlara güzellikle yani güzelliği ihsanı kendilerinde bulundurarak tabi olanlar var ya, güzellik ve ihsandan maksat her güzel haslettir diyor müellifimiz. Burada belirtilen kimseler ise muhacirlerden ve ensardan ilk öne geçenlere tabi olan müminlerdir. Onların muhacirler olsun, ensar olsun, sahabenin tamamı olduğu da söylenmiştir. Çünkü onlar diğer Müslümanlara nispetle İslam'a ilk önce girenlerdir. Onlara tabi olanlar ise kıyamet gününe kadar gelecek müminlerdir. İbadetlerini kabul etmek ve amellerinden hoşnut olmak suretiyle Allah onlardan razı olmuştur. Dünya ve ahiret nimetlerine nail olmaları sebebiyle onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Ayet devam ediyor. Allah onlara altlarından ırmaklar akan, yani ağaçlarının altında ırmaklar akan bahçeler, içinde ebedi kalacakları cennetler hazırlamıştır. Bu cennetlerde ebedi olarak hiç sonu gelmeyecek şekilde takdir edilmiş olarak kalacaklardır. Ayette geçen ebeden kelimesi gelecek zamanın tümünü içine alır. Tıpkı ezel kelimesinin geçmiş zamanın tümünü içine alması gibi. Bu iki kelime iki zamanın, yani gelecek ve geçmişin uzunluğunu ifadede çokça kullanıldığı için bazen çoğullarına izafe edilir ve ebedül abad, ezelül azal denir. Daimi anlamındaki sermet kelimesine gelince bu hem geçmiş hem de geleceği içine alır, diyor müellifimiz. Her türlü noksanlıklardan münezzeh olan Allah Teala'nın onlar için hazırladığı cennetlerde nail olacakları büyük izzet ve ikram, işte büyük kurtuluş budur. Bunun ötesinde başka bir kurtuluş yoktur. Müellifimiz Bursevi Hazretleri diyor ki, bilesin ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşında iken Mekke'de kendisine ilk vahiy geldi. Ardından insanlardan bir cemaat ona beyat edip Müslüman oldular. Kureyş kafirleri bu müminlere saldırdılar. Kendi dinlerine geri döndürmek için onlara zulmettiler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara Habeşistan'a ve onun meliki Necaşi'ye hicret etmelerini emretti. Peygamberliğin 5. senesinde Recep ayında yaklaşık 80 kişi olarak yola çıktılar. İşte bu müminlerin ilk hicretidir. Daha sonra 1. ve 2. Akabe görüşmelerinde Ensardan, yani Medinelilerden bir grup ona beyat etti. 1. Akabe beyatı peygamberliğin 11. senesinde, 2. Akabe beyatı ise 12. senesinde gerçekleşti. 2. Akabe görüşmesine katılanlar Medine'ye dönerlerken Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mus'ab bin Umeyr'i Medinelilere İslam esaslarını ve Kur'an'ı öğretmek üzere onlarla birlikte gönderdi. Bu sayede Medinelilerden çok sayıda insan Müslüman oldu. Muhacirler de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettikleri için Medinelilere Ensar, yani peygambere yardım edenler adı verildi. Çünkü Medineliler hem Hazreti Peygamber'e hem de kendilerine hicret eden Mekkeli müminlere yardım etmişlerdir. Kendilerine geldiklerinde onları barındırmışlar ve her türlü yardımda bulunmuşlardır. Sonra Ensar ve Muhacirler bütün savaşlarında Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselama hep birlikte yardım ettiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. senesinde Medine'ye hicret etti. Bu da müminlerin ikinci hicretidir. Kıblenin Beytül Makdis'ten Kabe'ye çevrilmesine gelince, bu hadise Peygamber Efendimizin Medine'de ikamete başlamasının 18. ayının başlarında, Şaban ayında çarşamba günü vaki olmuştur. Bu sene içerisinde Ramazan ayının 19. günü büyük Bedir Savaşı meydana gelmiştir. Hudeybiye gazvesi ise hicretin 6. senesinde gerçekleşmiştir. Ve Rıdvan beyati de işte bu yıl içerisinde yapılmıştır. Denilmiştir ki alimlerimizin icmaına göre bu ümmetin en faziletlileri 4 büyük halifedir. Sonra ise Aşere-i Mübeşşere'nin geri kalan 6'sı, sonra Bedir Savaşı'na katılanlar, sonra Uhud Savaşı'na katılanlar, sonra da Rıdvan beyatinde bulunanlar gelir. Ayette geçen Es-sabikûnel evvelûn, yani ilk öne geçenler hakkındaki diğer bazı yorumlar şunlardır, diyor müellifimiz. 1. sabikun, yani öne geçenler. Kendilerine ezeli inayetin sebkat ettiği, önce ulaştığı kimselerdir. Nitekim Allah Teala onlar hakkında tarafımızdan kendilerine güzel akıbet takdir edilmiş olanlara gelince, işte onlar oradan, yani cehennemden uzak tutulurlar. Enbiya Suresi 101. ayet. Böyle buyurmuştur Mevlamız. Evvelun ise, yani ilkler ise, inayet kendilerine ilk olarak ulaşan kimselerdir. 2. Yokluktan varlık alemine çıkarken önde bulunan ve ilk çıkarılanlardan olanlardır. Onlar ruhlar aleminde ruhlar askerler gibi saf saf durdukları zaman ilk safta yer alanlardır. Adem'in sulbünden çıkma esnasında Adem'in zürriyetlerinin zerreleri onların sulplerinden alınırken öne geçenler demektir. Bunlar Rablerinin hitabını ilk işitenlerdir. Allah Teala Hazreti Adem'i yarattığı çamuru 40 sabah kendi eliyle yoğururken zerreleri Allah'ın kudret eline en önce dokunan kimselerdir. Bu 40 sabahın sonunda Allah'ın kudretini kemal derecesinde üzerlerinde ilk olarak izhar ettiği kimselerdir. Ve şöyle devam ediyor müellifimiz. Bilesin ki öne geçme Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve ümmetine mahsustur. Nitekim bunu Peygamber Efendimiz, biz sonra gelen ama öne geçenleriz sözleri ile haber vermiştir. Yani biz dünyaya gelmede sonra manaya girme konusunda önde gidenleriz demektir. Fethül Karib adlı eserde denilmiştir ki, biz dünyaya gelme ve kitap verilme bakımından sonuz. Kıyamet gününde fazilet, cennete girme ve hesap vermede önde gidenleriz. Dolayısıyla bu ümmet cennete diğer ümmetlerden önce girecektir. Müellifimiz sözlerine, anlattıklarına devam ediyor. Diyor ki, öne geçmek ya ayakla olur ya da himmetle. Tercih edilen ve önde gelen ikincisidir. Yani himmetle oluşudur. Ebu'l-Kasım Cüneyt Kuddisesi Ruh'tan hikaye edilir. Şöyle bir hadise anlatmıştır diyor ve devam ediyor. Ben camiye erkenden gelirdim. Buna rağmen ey Ebu'l-Kasım geçildin diye bir ses duyardım. Bir sonraki cuma gününde daha da erken bir vakitte geldim. Yine de geçildin ey Ebu'l-Kasım sesini duydum. Bu durum bu şekilde devam etti. Nihayet ben cuma günü sabah erkenden camiye gittim. Buna rağmen geçildin ey Ebu'l-Kasım sesini duydum. Erkenden gelmeme rağmen beni kimin geçmekte olduğunu bana bildirmesini Allah'tan istedim. Hatiften, mihrabın bir köşesinden şöyle bir ses geldi. Seni geçen camiden insanların en sonuncusu olarak çıkacak olan kişidir. Bunun üzerine ben cuma namazını kıldım ve ikindiye kadar camide oturdum. İkindi namazını cemaatle kılıp cemaatin çıkmasını bekledim. Cemaatin en sonunda bir pir-i faninin olduğunu gördüm. Hemen ona yapışıp, ey yaşlı kişi, sen cemaate ne zaman geliyorsun diye sordum. Yaşlı adam zeval vaktinde cevabını verdi. Ben, peki hangi sayede beni geçiyorsun? Senin durumun bana bildirildi dedim. Yaşlı, ey Ebu'l-Kasım, ben camiden çıktığım zaman böyle bir güne bir daha kavuşursam camiye geleceğim diye niyet ederim dedi. Ben anladım ki öne geçmek ayakla değil himmetledir. Mesnevi de şöyle geçer diyerek şu beyti aktarıyor müellifimiz. İlk düşünce amelde son olarak geldi. Hele bir de ezeli vasfa sahip olan düşünce olursa, gönül Kabe'ye gider her an, beden de Allah'ın lütfuyla gönlün tabiatine bürünmede. Bu uzaklık ve kısalık bedene göredir. İlahi alemde uzunluk kısalık olur mu? Allah bedeni değiştirince fersaha, mile ihtiyaç olmadan yürür gider. Kıymetli dinleyenlerim, 101. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz. Mevlamız Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Çevrenizdeki bedevi Araplardan münafıklar vardır. Medine halkından bir kısmı da münafıklığı huy edinmişlerdir. Sen onları bilmezsin, onları biz biliriz. Onlara iki kere azap edeceğiz. Sonra da onlar büyük bir azaba itileceklerdir. Müellifimiz diyor ki, çevrenizdeki yani beldeniz Medine'nin çevresinde bulunan bedevi Araplardan münafıklar vardır. Bunlar Cüheyne, Müzeyne, Eslem, Eşca ve Gıfar kabileleridir. Bunlar Medine'nin etrafında oturuyorlardı. Medine halkından bir kısmı da nifakı huy edinmişler, onun üzerinde karar kılmışlar veya münafıklıkta mahir olmuşlardır. Medine kelimesi mutlak olarak söylendiğinde içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinin, minberinin ve kabrinin bulunduğu hicret yurdu anlaşılır. Medine şehrinin daha birçok ismi vardır diyor müellifimiz. Tabe ve Taybe bunlardandır. Şirkten hali olduğu, emniyet ve refah içinde olmaları sebebiyle orada yaşayanlara hoş geldiği, orada yaşamak güzel olduğu, toprağı temiz ya da münafıklıktan temiz olduğu için böyle isimlendirilmiştir Medine-i Münevvere. Bir hadis-i şerifte ise şöyle buyurulmuştur. Körüğün demir pasını uzaklaştırıp yok etmesi gibi Medine'de kötü insanları uzaklaştırıp yok eder. Öylece kötü insanları kendinden uzaklaştırır buyurulmuştur. Buradaki Medine'den maksat Şam bölgesinin tamamıdır. Çünkü Medine şehri de Şam diyarındandır. Hadiste Medine isminin özellikle zikredilmesi şerefine binaendir. Bu izaha göre Medine Şam bölgesine aittir diyor müellifimiz. İbn Melek de bu görüşü benimsemiştir. Nevevi ise şu kanaattedir. Medine ne Şam ne de Yemen'e aittir. O Hicaz'a aittir. İmam Şafii ise Mekke ve Medine'nin Yemen bölgesine ait olduğunu söylemiştir. Kıymetli dinleyenlerim, bu izahı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ım Yemen'imizi de Şam'ımızı da mübarek kıl hadisi şerifiyle birlikte değerlendirdiğimiz zaman Medine-i Münevvere'nin Şam ya da Yemen bölgesinde olmasının hiçbir farkı olmadığı görülecektir. Bunu da sizlerle paylaşmak isteriz. Ayet-i Kerime'de geçen sen onları bilmezsin. Bu ifade münafıklığı huy edinmişlerdir ifadesini açıklamaktadır. Yani münafıklıkta o derece maharet kazanmışlardır ki sen mükemmel bir zekaya ve kuvvetli bir firasete sahip olmana rağmen onların bu münafıklığı sana gizli kalmıştır. Onların halini ve münafıklıklarını sen bilemezsin ama onları yani onların münafık olduklarını biz biliriz. Onların sırlarına biz muttali oluruz. Senden durumlarını gizlemeye güçleri yetse bile bize bunu asla yapamazlar denilmektedir ayet-i kerimede. Onlara iki kere azap edeceğiz ifadesini müellifimiz şöyle açıklamaktadır. Aktarılan bilgilere göre münafık bir kimseye 40 gün sual olunur. Fakat o bu suallerin hiçbirine cevap veremez. İki kere ifadesiyle mücerret çokluğun kastedilmiş olması da mümkündür. Tıpkı sonra gözünü iki kere yani tekrar tekrar çevir bak ayetinde olduğu gibi. Mülk suresi 4. ayet. Sonra da onlar kıyamet gününde büyük azaba yani cehennem azabına itileceklerdir. Hakikatte büyük azap onların Allah'ın yüce dergahından uzak kalması, hakka kavuşma, lika ve rü'yet nuru ile aralarına perde çekilmesidir. Mahrumiyet belası ve hicranın verdiği eziyetten daha büyük bir azap yoktur. Müellifimiz burada bir beyit aktarıyor bizlere. Acı olan ayrılıktan söz ediyorsun. Ne istersen yap, ancak bunu yapma. Senden ayrı düşmekten daha acı bir şey yoktur. Sen korumaz, esirgemezsen halimiz perişan olur. Yüzbinlerce ölüm acısını elinden çekmek bile senden ayrı düşmeye, yüzünü görmemeye benzemez. Dünyanın cevri, cefası ve bütün eziyetler haktan uzak düşmek ve gafletten daha kolaydır. Çünkü bunlar geçip gider, ancak o geçmez. Devlet ona derler ki, insanın canı uyanık olsun. Sudan ayrılınca bu topraklar çoraklaşır. Uzak düşen sular da sararır, kokar, bulanır. Cehennem ayrılık yüzünden yanıp kavrulmuştur. Gençlik çağına hasret çeken ihtiyar gibi titrer. Kıvılcım gibi insanı yakan ayrılığı anlatsam kıyamete dek, yine yüz binde birini olsun anlatamam. Bu beyitle sohbetimizin birinci bölümünü tamamlamış oluyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Bursevi Hazretleri'nin eserlerinden birini takdim edeceğimiz kısa bir aradan sonra inşallah programımızın ikinci bölümünde yeniden görüşmek üzere.
Seraser bu cihanın canı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah, bu alem canının cananı sensin ya Resulallah, ezelden ta ebed mühri sendedir kat'a, hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah, hakikat milkinin sultanı sensin ya Resulallah. Girilmez bir kadem dergahı Hakk'a sensiz ey rehber, kamu derdehlinin dermanı sensin ya Resulallah, kamu derdehlinin dermanı sensin ya Resulallah. Ayağın toprağının zerresidir, Hakk'ı zarın o zerredenlinin tabanı sen. Resulallah.
Kıymetli dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Tevbe suresinin 102. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Başka bir kısmı da günahlarını itiraf ettiler. İyi amelle kötü ameli birbirine karıştırdılar. Allah'ın onların tövbesini kabul etmesi umulur. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Ayet-i Kerime'de geçen başka bir kısmı da ifadesini müellifimiz şöyle açıklıyor. Medine halkından bir başka topluluk da savaştan geri kalma, rahat ve refahı savaşa tercih etme, münafıklarla birlikte kalmanın kötülüğüne razı olma gibi işlemiş oldukları günahlarını itiraf ettiler, yaptıklarına pişman oldular, yalan mazeretler öne sürmediler. Bunlar savaştan geri kalan bir gruptu. Savaşa mazeretsiz olarak katılmayanlar hakkında inen ayet onlara ulaşınca kendilerini mescidin direklerine bağlamışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden dönüp Medine'ye geldi. Güzel adeti üzere önce mescide gidip iki rekat namaz kıldı. Sonra onları kendilerini bağlamış olarak görünce durumlarını sordu. Kendisine bunlar seninle savaşa çıkmaktan geri kalanlardır. Kendilerini bu bağlardan Resulullah çözünceye kadar bağlarını çözmeyeceklerine Allah'a söz vermişler ve yemin etmişler diye cevap verildi. Bunun üzerine Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, ben de onlar hakkında bana emir verilene kadar onları çözmemeye yemin ediyorum buyurdu. Sonunda bu ayet nazil oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onların iplerini çözdü ve mazeretlerini kabul etti. İyi amelle kötü ameli birbirine karıştırdılar ifadesini ise müfessirimiz şöyle açıklıyor. İyi amelden maksat onların daha önce yaptıkları iyi amelleri. Önceki savaşlara katılmaları, bu seferki savaşa katılmamakla işledikleri günahlarını itiraf etmeleri, bu kusurlarından ötürü kendilerini kötülemeleri ve duydukları pişmanlıklarıdır. Kötü amelden maksat ise önce ve sonra kendilerinden sadır olan kötü amelleridir. Tebük gazvesinden geri kalmaları da buna dahildir. Haddadi şunları söylemiştir. Denilir ki onlar bir defa cihada çıktılar, diğerinde geri kaldılar. Böylece iyi işle kötü işi birbirine karıştırdılar. Nitekim dinar ve dirhemleri karıştırdı denilir ki bu ikisini bir araya getirdi demektir. Yine su ve sütü karıştırdı denilir ki bu da birini diğerine kattı demektir. Allah'ın günahlarını itiraf etmelerinden anlaşılan onların tevbesini kabul etmesi umulur. Çünkü Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Tevbe edenin daha önce işlediği günahlarını bağışlar ve ona lütuf ve ihsanda bulunur. Bu cümle önceki cümledeki asa yani umulur kelimesinin ifade ettiği tövbeyi kabulün kesin olmasının gerekçesini ortaya koymaktadır. Çünkü aslında ümit vermek manasına gelen bu fiil cömertlerin en cömerti olan Allah için kullanıldığında onun bunu mutlaka yerine getireceği anlamına gelir ve tam bir kesinlik ifade eder. Haddadi der ki, insanın daima ümit ile korku arasında bulunması için ayette asa umulur fiili kullanılmıştır. Böylece insan affedilme güvencesinden ve Allah'ın emirlerini ihmalden uzak kalmış olur. Bir beyitle karşılaşıyoruz. Günahın kötülüğünü bilsen seni pişmanlık tarafına çeker. Bilmezsen eğer kötülüğün günahını, ebedi bedbahtlığın belirtisi olur. Bilesin ki bazı nefisler münafık, bazısı kafir ve bazısı da mümindir. Münafık nefis şehvetlerden hayvani sıfata benzer. şeriatin siyaseti yani kontrolü ve tarikatın terbiyesiyle kalp nefse hakim olduğunda bu sıfat iffete dönüşür. Fakat bu değişme hakikaten değil, zahiren olur. Çünkü nefiste şehvetin sökülüp atılması şeklinde bütünüyle bir değişme olmaz. Bilakis yenik düşmesi söz konusu olur. Kafir nefis, yenilen ve içilen gıdaları talep etmede behimi yani hayvanlara mahsus sıfat gibidir. Bu sıfat zıddı ile yani yeme ve içmeden müstani olma haliyle değişmez. Çünkü vücut kendisinden çıkan şeylerin yerine yeni gıdaya ihtiyaç duyar. Mümin nefis ise gadab, kibir, düşmanlık, hıyanet gibi yırtıcı hayvanlara ve şeytana ait sıfata benzer. Bu nefis İslam nuru ile aydınlandığında, iman nuru kalbe aktığında ve gönül Rabbinin nuru ile açılıp ferahladığında bu sıfatların zıtları olan hilim, tevazu, muhabbet, sadakat ve emanet ile değişmesi imkan dahilindedir. Nefsin sayılan bu ve diğer sıfatları tümüyle değişmediği veya bunlar kalp sıfatlarının nurları ile mağlup edilmediği sürece o nefiste münafıklıktan bazı şeyler var demektir. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yalanı, hiyaneti, vaadini yerine getirmemeyi ve ahdini bozmayı münafıklıktan kabul etmiş ve şöyle buyurmuştur. Dört şey vardır ki bunlar kimde bulunursa, namaz da kılsa, oruç da tutsa, kendisinin Müslüman olduğunu iddia etse de münafıktır. Konuştuğu zaman yalan söyler. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hiyanet eder. Söz verdiği zaman yerine getirmez. Düşmanlık ettiği zaman haddi aşar. Bunlardan birisi kimde bulunursa, onu terk edinceye kadar o kimsede münafıklıktan bir haslet var demektir. Aziz dinleyenlerim, İmam Buhari ve İmam Müslim'in eserlerinde rivayet ettikleri bu sahih hadis-i şerif son derece önemli bilgiler veriyor bizlere. Öyleyse akıllı insanın münafıklıktan tümüyle kurtulana kadar bütün gücüyle şeriatın hükümlerini ve tarikatın adabını yerine getirmeye çalışıp çaba göstermesi gerekir diyor müellifimiz. Ve ekliyor. Sonra şunu da bilesin ki suçunu itiraf etmek mümine babası Adem aleyhisselamdan kalan bir mirastır. Rivayet edildiğine göre o günahına 200 sene ağlamış ve sonunda Allah Teala onun tevbesini kabul etmiş ve günahını bağışlamıştır. Bundan dolayı demişlerdir ki, tevbe eden kimsenin tevbe esnasında çokça ağlaması, kendisini hor ve hakir görmesi ve Peygamber Efendimiz'e sıkça salavat getirmesi gerekir. Çünkü Peygamber Efendimiz bütün nebi ve velilerin şefaatçisidir. Bundan dolayıdır ki Adem aleyhisselam Allah'a onunla tevessül etmiş ve İlahi, Muhammed'in hakkı için beni bağışlamanı diliyorum demiştir. Tevbe eden kişinin bütün mümin erkekler ve kadınlar için istiğfarda bulunması da gerekir. İstiğfar, kulun Rabbinden günahlarını bağışlamasını talep etmesi demektir. Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması ise lütuf ve ihsan ile onların günahlarını örtmesi, onların durumlarını insanlara açmaması, insanlara karşı rezil ve rüsvay etmemesidir. Tevbenin şartlarından birisi de kulun bir daha günah işlememeye azmetmesidir. Unutma veya hata sonucu kişiden günah sadır olursa, Allah Teala'nın lütuf ve ihsanı ile o kimse affedilir. Hafız der ki, isyanın yıldırım gibi Adem'e isabet ettiği yerde günahsız olduğumuz davasını gütmek bize nasıl yakışır? Ve kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizin son ayeti kerimesine. Tevbe suresinin 100. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Onların mallarından kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al ve onlar için dua et. Çünkü senin duan onlara huzur verir. Allah işitendir, bilendir. Müellifimiz sözlerine şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, onların yani savaştan geri kalan ve günahlarını itiraf eden o kimselerin mallarından kendilerini temizleyeceğin, yücelteceğin bir sadaka al. Bu sayede onları bulaştıkları savaşa katılmama kirlerinden temizler ve tezkiye edersin. Yani bu sadakayla ve onu almak suretiyle onların sevaplarını artırırsın, onları muhlislerin mertebelerine yükseltirsin. Rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam onları bağlarından çözüp Allah da onların tevbesini kabul edince evlerine gidip mallarının tamamını getirdiler ve ''Ya Resulallah, işte bunlar bizi seninle savaşa katılmaktan alıkoyan mallarımız. Bunları al ve bizim adımıza tasadduk eyle.'' dediler. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam bunu hoş karşılamadı. Bunun üzerine bu ayet indi. Ve Peygamberimiz tevbelerinin tam olması ve savaştan geri kalmalarının kefareti sayılması için onların mallarının üçte birini aldı. Peygamber Efendimizin onlardan aldığı bu sadaka, farz olan sadaka yani zekat değildir. Çünkü zekat bu şekilde alınmaz. Bir başka görüşe göre ise bu ayet, zenginlerden zekat almanın farziyetini bildirmek üzere inmiş, mana yönünden önceki ayetlerden ayrı bir ayettir. Daha önce zenginlerden bahsedilmemiş olsa da böyle bir yorum mümkündür. Nitekim biz onu Kadir gecesinde indirdik ayetindeki zamirle daha önce zikri geçmediği halde Kur'an kastedilmektedir. Çünkü cümlenin gelişi bunu göstermektedir. Bu takdire göre ayetin manası Müslüman zenginlerin mallarından sadaka yani zekat al şeklinde olur. Verilen zekat kulun Allah'a kulluktaki sadakatini gösterdiği için ona sadaka ismi verilmiştir. Fakihlerin çoğu bu görüşü benimsemiştir diyor müellifimiz. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerle sohbetimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yeni bir Ruhul Beyan sohbetlerinde sizlerle tekrar Rabbimizin ihsanı ve ikramı ile buluşuncaya kadar Mevlamızdan başta Gazze ve Lübnan'daki, diğer Bilad-ı İslamiye'deki, yeryüzünün çeşitli beldelerindeki mazlum kardeşlerimizi selamete çıkarmasını niyaz ediyor ve Mevlamızın rahmetinin, bereketinin, affının ve mağfiretinin, selam ve selametinin ümmeti Muhammed'le birlikte hepinizin üzerine olmasını ondan diliyoruz. Amin ya Rabbel Alemin. Sağlıcakla kalınız efendim.